köprüsü kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Köprüsü Kurumlarımız programından sesimizin soluğumuzun ulaştığı dünyanın dört bir köşesinde bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diliyoruz. Tüm selam, saygı ve muhabbetlerimizi sizlere iletiyoruz. Evet, mikrofonlarınızda ben Gökçen Dursun.
Ve ben Hatice Uysal.
Tüm dinleyicilerimize tekrar hoş geldiniz diyoruz. Ve bugün programımızda bir şairin dediği gibi, dünyaya güzellik kurtaracak diyor şairimiz. Bir insanı sevmekle başlayacak her şey. 1868'de savaş alanında yaralanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etmek arzusuyla yola çıkan bir kurumumuzdan bahsedeceğiz bugün. Onlar ki cefakar çalışanları, gönüllüleri, üyeleri ve destekçileriyle bugünlere gelmişlerdir. Birinci Dünya Savaşı ve Balkan Savaşları sırasında dönemin şartları göz önüne alındığında bir mucizeye imza atarak, milyonlarca kap yemeği dağıtarak olası açlık felaketini önleyen Celal Muhtar, ilk Türk hemşire Kızılaycı Safiye Hüseyin Elbi ve Birinci Dünya Savaşı'nda Türk esirlerinin izini Sibirya'ya kadar süren Yusuf Akçura gibi nice gönüllüler gelmiş, geçmiştir ve gelmeye devam etmektedir. Evet, tarihte bu kadar gerilere gidince elbette ilk akla gelen kurumlarımızdan Kızılay Derneği ile bugün birlikte olacağız. Ve sevgili dinleyiciler, bugün stüdyomuzda Kızılay Derneği'nin dününü, bugününü ve yarınını konuşacağız. Sözü çok uzatmadan ne yapıyoruz? Kızılay Derneği Eğitim Yönetimi Bölümü Müdür Vekili Sayın Elif Taşkın bizlerle birlikte ve Elif Hanım hoş geldiniz diliyoruz.
Evet, hoş bulduk. Ben de tüm dinleyicilerimize sevgilerimi, saygılarımı ve muhabbetlerimi iletiyorum.
Evet, sözü bu arada Hatice Hanım'a da bırakıyoruz.
Değerli dinleyenler, yardım dedik, gönül köprüsü kurumlarımız dedik. Bu programda gönül köprüsü kurumlarımızı sizlere tanıtmaya, çalışmaları hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Ve evet, Gökçen Hanım'ın da söylediği gibi insanoğlu yaratıldığı günden bugüne kadar yardıma ihtiyaç duymuştur. Yanında bir ses, bir nefes, bir gülüş, bir sıcaklık ve uzanan bir el istemiştir. Ve bunu da zaman zaman bireyler, zaman zaman kurumlar yapmıştır. Dünya genelinde de kurumlar var ve özellikle de Türkiye'mizde, Türkiye'nin dünyaya açılan sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumları var. Bunları bugün tanıtmaya çalışacağız. Öncelikle Türk Kızılayı ile başlayalım dedik değerli dinleyenler. Ve Türk Kızılayı dünden bugüne neler yaptı, ne tür çalışmalar yaptı, ama öncelikle ben kuruluşundan başlamak istiyorum Sayın Taşkın.
Evet, aslında programın adıyla da çok bağlantılı bir uyum hissettim ben şimdi burada. Gönül Köprüsü aslında 1868 yılından bu yana, savaş zamanından günümüze, ki yine savaş zamanına hizmet etmeye devam eden Kızılay, aslında bir gönüllülük esasına dayalı sivil toplum kuruluşudur. Evet. Kurucusu Doktor Abdullah Bey, Doktor Marco Paşa, Doktor Kırımlı Aziz Bey, Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa olmak üzere dört kişinin gönüllü olarak böyle bir kuruluşun kurulması için çok büyük çaba sarf etmişler. Ki bunun da temeli o dönemde yaşanan savaşlar, açlık, kıtlık, salgın hastalıklarla mücadele etme yolunda Osmanlı zamanında kurulan, ki kuruluşu 11 Haziran 1868'e dayanıyor. Kuruluş ismi Mecruhin ve Mardai Askeri İmdat ve Muamenet Cemiyeti. Aslında hasta ve yaralı askerlere Yardım Cemiyeti olarak kurulmuştur bugünkü Türk Kızılayı ismiyle. Geçmiş dönemde Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Trablusgarp Savaşı'nda gerçekten gönül köprüsü olmuştur. O zamanki Kızılay'ın gönüllüleri, üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları, yardım toplama, yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması anlamında gerçekten bir güç birliği oluşturmuşlar. Ve o güç birliğinin de temelinde gönüllülük esası yatıyor. Hiçbir çıkar veya hiçbir maddi kazanç, amaç, kazanç gözetmeksizin bunu tamamen insanlık adına ve insanlık hayrına aslında başlatmışlar.
Dolayısıyla oradan yola çıkıyorlar.
Evet.
Peki bu biraz önce dediniz ki işte ilk başta Mecruhin ve Marzai askeriyeye imdat şeklinde başladı dediniz. Ondan öncesinde de Avrupa'da böyle bir çalışma var mıydı?
Evet, yani aslında ilk temeli 1859'a dayanıyor. 1859 yılında İtalya'nın kuzeydoğusunda Avusturya ile İtalya arasında bir Solferino Savaşı adı altında bir savaş meydana geliyor. Bu savaşa bir tanık olarak katılan İsviçreli bir iş adamı Herre Dunant bu savaşta gördüklerinden çok etkileniyor ve savaştaki yaralıların, hastaların tamamen kendi hallerine bırakıldığını görüyor. Ve bunu da çok duygularını içine alan bir kitap yazıyor, bir Solferino hatırası. Ve o dönem İsviçre'ye bir övgü olarak ilk defa 1863'te Uluslararası Kızılaç Komitesi kuruluyor.
Evet.
Ve o dönem İsviçreli olduğu için Herre Dunant'ta ilk defa beyaz zemin üzerine İsviçre bayrağının tam tersini dikkate alarak o anki ona bir övgü olarak verilmesi amacıyla Kızılaç amblemi kullanılıyor.
Evet.
Daha sonra Osmanlı-Rus Savaşı'nda Osmanlı dönemindeki askerler Haçlı seferleriyle karıştırılacağından Kızılaç amblemini özellikle koruma altına almak amacıyla bunu kullanmıyorlar.
Hı hı.
İlk defa hilal o zaman kullanılıyor. Ve dünyada da şu anda 190 ülkede Kızılay ve Kızılaç Derneği var.
Aslında bu İslam dünyası ve hani şöyle Hristiyan dünyasının sembolleri şeklinde...
Yok, öyle ayırmıyoruz aslında. Mesela Endonezya'da Müslüman bir ülke ama Endonezya Kızılaçı olarak hizmet
Kızılaç
veriyor.
Olarak kullanıyor.
Bunu ülkeler kendileri karar veriyorlar. Kızılayı mı, Kızılaçı mı ve son dönemde Kızıl Kristal'de kullanılıyor.
Hı-hı.
Yaklaşık 37-38 ülkede Kızılay Derneği var. Ama ilk kurulan Kızılay Osmanlı döneminde Hilal Ahmer Cemiyeti yani bugünkü Türk Kızılayı. İşte Suriye'de şu anki yaşanan olaylarda Suriye Kızılayı çok büyük hizmetler yürütüyor.
Evet.
Irak Kızılayı, İran Kızılayı gibi komşu ülkelerimize baktığımızda. Ama dünyada birçok din var ama dinle bağlantılı olarak işte Müslüman ülkelerde Kızılay ya da Müslüman olmayan ülkelerde Kızılaç kullanılıyor diyemiyoruz.
Kızılaç şeklinde bir ayrım söz konusu değil. Ve yapılan yardımlarda da zaten bu kesinlikle ırk değil din ayrımı. Kesinlikle
evet.
Yapılmıyor. Bunu da özellikle vurgulayalım. Peki Kızılay ismi yani Hilali Ahmer dedik. Ondan sonra Osmanlı ve Osmanlı sonrası Cumhuriyet dönemine gelindiğinde zannediyorum ki yine çalışmalar devam ediyor. Orada ismi ne zaman tescilleniyor?
Evet, Kızılay adını aslında 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye Kızılay Cemiyeti olarak değiştiriliyor. En son da 1947 yılında Türkiye Kızılay Derneği olarak cemiyet kelimesi tekrar dernek olarak ve dernekler kanunuyla da uyumlu olması açısından 1947'den bu yana Türkiye Kızılay Derneği olarak hizmet veriyor. Kızılay olarak da kullanıyoruz, Türk Kızılayı olarak da kullanıyoruz. Tüzüğünde de bu şekilde yazıyor. Ve Kızılay herhangi bir bakanlığa bağlı değil.
Evet.
Cumhurbaşkanlığı himayesi altında tüzüğümüzde de bu belirtilmiştir.
Hı hı.
Tamamen insanların bağışlarıyla insanların yine gönüllülük esasıyla hizmetlerini yürüttüğü bir iyilik hareketi aslında Kızılay'ın evet. yapmış olduğu ve çok büyük alanlarda da hizmet yürütüyor. Mesela 1926 yılında Afyonkarahisar'daki mineralli su fabrikasını yine Atatürk Kızılay'a bağışlatmış.
Evet.
Gelir elde etmesine katkı sağlaması açısından ki günümüzde de şu anda iyilik için Kızılay için diyoruz. Yani bir maden suyu, evet bir maden suyuyla birlikte insani yardıma katkıda bulunuyor iyilikseverler. Dolayısıyla da yardım seven olmak için gerçekten bu gönüllülük hareketine hem gönüllü olarak hem bir maddi anlamda hem manevi anlamda katkısıyla
gerekiyor.
Yürüyor.
Evet. Devam ediyoruz değerli dinleyenler. Sayın Taşkın, şunu da sormak istiyorum. Şimdi kurulduğu günden bugüne kadar Türk Kızılayı birçok alanda faaliyet gösterdi. Biraz önce amacını, misyonunu kısaca hatırlattınız. Tekrar vurgulayalım isterseniz onu. Daha sonra da ben hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz ya da faaliyet gösteriyorsunuz diyeceğim ama tekrar Türk Kızılayı'nın misyonunu, vizyonunu isterseniz vurgulayalım. Buyurun.
Evet, Türk Kızılayı'nın misyonu aslında halktan aldığı gücünü yine ihtiyaç sahipleri olan halka ya da toplumlara en iyi şekilde ulaştırılmasını sağlamak.
Evet.
Bunu da yine ihtiyaç sahibi kişilerin nerede olursa olsun 7 temel ilkesi kapsamında. Bunlardan başında insanlık geliyor. Hı hı. Ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, birlik, gönüllü hizmet ve evrensellik ilkeleriyle yürütüyor. Bu 7 temel ilke aynı zamanda 190 ülkedeki Kızılay Kızılaşların da kabul ettiği
temel ilke.
Temel ilkeler. Dolayısıyla biz hangi ülkeye gidersek gidelim 189 ülkede bir kardeş kuruluşumuz var. Hı hı. Ve aynı 7 temel ilkeyi de benimsediğimiz için hizmetimizi insanın ihtiyacı doğrultusuna yürütüyoruz. Hiçbir ayrım gözetmeden. Dolayısıyla da aynı dili konuşabiliyoruz. Hı hı. Aynı hukuku paylaşabiliyoruz. Ve birçok alanda da hizmet yürütülmesine katkıda sağlıyoruz.
Evet, hedef burada insanın mutluluğu ve iyiliği olunca, dolayısıyla ortak paydamız bu olunca
kesinlikle
aynı dili konuşabiliyoruz.
Kesinlikle, evet.
Peki dünden bugüne Kızılay'ın çalışmaları dedik. Hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz diyeceğim ama mesela kurulduğu günlerde Avrupa'daki savaştan bahsettiniz, Osmanlı'nın yaşadığı o savaş yıllarından bahsettiniz. Mesela bu süreç içerisinde bugün kaç yaşında Kızılay? Ya da Türk Kızılay'ı.
Evet, bugün 148
yaşında. Bu 148 yıl içerisine mesela böyle belli başlı hangi yardımları sığdırdı? Yani ana başlıklar halinde çok dağıtmadan.
Yani herhalde milyarlarca insana ulaşmıştır.
Değil mi?
Öncelikle savaş ve salgın hastalık döneminde hastalara ve yaralılara bakım, hı hı, aşılama kampanyalarına destek, yaralıların tedavileri için çadır hastaneler ki Çanakkale savaşlarında ve günümüzdeki dizilerde de izliyoruz.
Evet.
Onun dışında esir değişimi, hı hı, özellikle çok,
bu çok önemli.
Önemli ki bugünkü arşivimizde, Ankara'da yer alan arşivimizde halen esir kartlarımız Osmanlıca ve Farsça mevcuttur.
Duruyor.
Ki araştırmacılara da açık olarak, hı hı, hizmete sunuldu. Onun dışında tabii salgın hastalık ve savaş dönemi bitince barış döneminde daha çok yardım ve bağış kampanyalarının yürütülmesi. Hı hı. İşte o dönemde kadın kolları mesela güçlerini birleştirmiş, kadınlar bir araya gelmiş Kızılay için bayramlarda işte çiçek rozetleri yapıp herkese karanfil dağıtıp Kızılay'a bağış toplamışlar.
Evet.
Okullardaki kumbaralarla yine Kızılay'a bağış toplanmış. Çok farklı ihtiyaç sahiplerine yönelik yine projeler geliştirilmiş. Hı hı. Özellikle engellilere yardım çalışmaları çok etkin bir şekilde yürütülmüş. Yaşlı bakımı ve bu anlamda huzur evleri açmış Kızılay. Hı hı. Aş evleri zaten uzun yıllardır gerçekten 50 yılın üzerinde. Ki şu anda 80-90 yaşlarında olan zaman zaman bizi de ziyarete gelen vatandaşlarımız anlatıyorlar mesela. Ben Kızılay'ın aş evinden karnımı doyurdum. İşte Kızılay'ın gençlik kampında
büyüdüm, yetiştim.
İlk defa etin tadını tadabildim gibi. O dönemki iyilikleri gerçekten unutmuyor insanlar.
Kesinlikle.
Ki insanların hem sıcacık bir çorba olmuş Kızılay zaman zaman. Yeri gelmiş bir tekerlekli sandalye olmuş. Yeri gelmiş işte bir kumbara olmuş. Bu herhalde maddi anlamda hiçbir şeyle ölçülemez
kesinlikle,
gerçekten.
Kesinlikle. Değeri
evet, çok
herhalde
yüksek.
Paha biçilmez diyelim. Şimdi şu konuştuklarımız gerçekten insanoğlunun yardıma ne kadar muhtaç olduğunu gösteriyor. Hele şu günümüz dünyasında şimdi dünyayı küçük bir köy halinde görüyoruz artık. Çünkü diğer ucunda yaşanan bütün afetleri, sıkıntıları anında haber alabiliyoruz. Ve buralara anında yardım götürebiliyoruz. Ve işte coğrafyamızda yaşamış olduğumuz bir savaş var. Diğer tarafta yaşadığımız sel felaketleri, depremler, savaşlar, hastalıklar derken bu yardımlaşmanın önemi çok daha fazla önem kazanıyor ve bu konuda da kurumların görevi gerçekten çok önemli ve bir adım daha önde oluyor. Türk Kızılay'ı da Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı, bu yardımları götürme konusunda gerçekten öncülük yapıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz sizlere. Şimdi bu yaptığınız çalışmaları kalemler halinde açıklayacak olursak, mesela dedik ki afet dedik, savaş dedik. Bunları nasıl koordine ediyorsunuz? Belirli kalemler halinde sıralayabilir miyiz? Buyurun. Hı hı.
Şimdi herhangi bir yerde bir afet ya da bir olay olduğu zaman acil durumda bizim bunu takip eden bir afet operasyon merkezimiz var. Hı hı. 24 saat boyunca nerede bir depremsel yangın, işte çatışma, son zamanlarda yaşadığımız bomba patlamaları, hı hı, herhangi bir acil durum, yani birden fazla yaralının olduğu herhangi bir acil durumu takip edip hemen ilgili hazır planlanmış olan ekiplerimizi harekete geçirerek devreye sokuyoruz. Bu uluslararası bir yardım çağrısıysa tabii ki bu Cenevre üzerinden de bize geliyor. Ya da biz Cenevre'yi harekete geçiriyoruz. Ya da ilgili ülkenin Kızılay ve Kızılaş Derneği'ne hemen iletişime geçiyoruz. İrtibata geçiyoruz. Evet. Ulusal düzeyde biliyorsunuz Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, AFAD Başkanlığı'nda bu iş koordine ediliyor.
Evet.
Uluslararası düzeyde de yine AFAD'la iletişim halinde, artı Dışişleri Bakanlığımızla birlikte tabii ki bunu koordine ediyoruz. Yardım çağrısı, uluslararası yardım çağrısı yapıldı ki en son 99 depremde de biz de yapmıştık. 50'den fazla ülke geldi Türkiye'ye yardım etmek üzere. Dolayısıyla ülkeler kendileri karar veriyorlar yardım çağrısı yapıp yapmayacaklarını, ama biz her zaman Kızılay olarak mutlaka 2 ya da 3 uzman ekibimizi ilgili ülkeye, ilgili bölgeye 2 saat içerisinde ulusal düzeyde, tabii uluslararası düzeyde de uçuş güzergahına göre en kısa sürede yönlendiriyoruz. Ön bir ihtiyaç tespiti yapılıyor. Yerel mülkiamirler, belediye başkanı, vali, kaymakam ya da muhtarlar da olabilir. Yani çok küçük yerlerde de ya da din görevlisi de olabilir ya da öğretmen de olabilir. Yani toplum lideri dediğimiz kişileri de harekete geçiriyoruz. Ve ihtiyaç tespiti yaptıktan sonra en yakın bölge afet merkezimizden neyse ihtiyaçlar, ki ana çözüm ortağı olarak Türk Kızılay'ın şu andaki sorumluluğu beslenme.
Evet.
Dolayısıyla barınmada destek kuruluşu olarak görev alıyoruz, ama beslenmede hemen mobil ikram araçlarımız, mobil mutfaklarımız ve psikososyal destek ekiplerimiz de hemen harekete geçiyor.
Evet, bu konuda belki afetler konusunda birincil ihtiyaçlardan bir tanesi zannediyorum ki çadırlar. Mesela işte şu an için komşumuz Suriye'den gelen mültecilerin barınması konusunda ya da Halep'ten son gelen bu göç sonrası birincil olarak çadıra ve barınma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu konuda da zannediyorum ki Kızılay'ın çadır üretimi konusunda herhalde tesisleri var değil mi?
Evet, Ankara'da çadır üretim yerleşim sistemleri üretim merkezimiz var. Günde 40 ila 80 arasında işçi ya da kapasiteye göre çadır üretiliyor. Sürekli stok takibi yapılıyor. Tabii takdir edersiniz ki Kızılay'ın belirli bir stok oluşturma kapasitesi var. Onun dışında AFAD da oluşturuyor kendi bünyesinde. Ve gelen talebe göre, tabii özellikle bu son dönem gelen sığınmacılara en kısa sürede 24 saat içerisinde hemen barınma. Çünkü insan, yani Maslow'un da yaşam piramidinde temel ihtiyaç barınma, beslenme.
Evet,
yani bu ihtiyaçları ve sonra sağlık geliyor tabii
özellikle
ki.
Özellikle kış döneminde çok daha
evet,
aciliyet
yani bunları sağlamazsanız zaten insan onuruna aykırı bir hizmet yürütmüş olursunuz. O yüzden bunları en kısa sürede mutlaka sağlayacak kapasiteyi oluşturuyor Kızılay.
Kızılay'ın bir diğer çalışma kalemi de zannediyorum ki kan hizmetleri ve zaman zaman işte şu son yaşadığımız terör saldırıları sonrası basın yayın organlarında yer alan ya da işte sosyal medyada ya işte acil kan ihtiyacı varmış gibi bir takım spekülatif haberler çıkabiliyor, ama ardından işte Kızılay Genel Müdürü ya da Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamalarda buna ihtiyaç olmadığı, yeterli kanın olduğu şeklinde açıklamalar geliyor. Bu konudaki çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?
Aslında Türk Kızılay'ın kan hizmetlerinin bu tür olağanüstü durumlara kritik stok durumu mutlaka bulunuyor. Hem savaş ve seferberlik hali planlaması kapsamında hem de bu tür olaylara karşı. Burada tabii vatandaşlarımızın sosyal medyadaki bilgileri dikkate almaksızın doğru kaynaklarda yayınlanan bilgileri dikkate
doğru
alarak
kaynaktan
aslında
bilgi alması forması gerekiyor.
Bir de biliyorsunuz acil durumlarda hastanelerin iş yoğunluğu zaten mevcut kapasitenin üzerinde oluyor. O yüzden gereksiz yere insanlarımız
meşgul
oraya
edilmemesi gerekiyor.
Yığılmaları ve gerçekten meşgul etmeleri oradaki çalışanların da işlerini zorlaştırıyoruz. O yüzden devlet hastanelerinin kan merkezlerine değil, acil durumlarda Kızılay kan merkezlerinin olduğu noktaya yönlendirmeleri. Bu zaten mesai saatleri içerisinde ise kan bağışlama noktalarımıza da intikal edebilirler. Ama tabii herkes çok istekli ve hevesli bir şekilde kan bağışlamaya gayret ediyor. Bunun için de çok teşekkür ediyoruz vatandaşlarımıza, ama inanın o anda bir hata yapılsa, bir şey
yani
olsa onun yönetimi
için
gerçekten çok zorlaştırıyor. O yüzden hani herkesin bunu saygıyla karşılaması ve yayınlanan bilgileri doğru kaynaklardan takip etmesi, Çünkü sosyal medyada gerçekten o işte başka alanlara da insanların toplanması ve başka eylemleri de yöneltmelerini engellemek adına doğru noktaya ve doğru kişilerden alınan bilgiler doğrultusunda destek olmaları gerekiyor.
Peki belki de asıl sizin yoğunlaştığınız ve işte son yıllarda önem kazanan yardımların başında uluslararası yardımlar geliyor. Ve son yıllarda Kızılay bu konudaki çalışmasını oldukça arttırdı bildiğim kadarıyla. Şu an dünyanın kaç ülkesine yardım götürüyorsunuz?
Yani şöyle söyleyeyim, 50'nin üzerinde aslında yardım ülkesine nakdi ya da aynı yardımlar yapılıyor. Hı hı. Yani ben kendimden örnek vereyim. 2006 yılında Darfur'da 6 ay çalıştım. Çadır hastane kurmakla görevliydim. Son 10 yıldır yani 2005'ten bu yana Endonezya, Sri Lanka, Pakistan, Sudan, Darfur, Myanmar, Somali, Filistin, Irak, işte Suriye ve hani adını hatırlayamadığım birçok ülke, yani 50'nin üzerinde ülke. Zaman zaman delegasyon Filistin, yine aynı şekilde bunu da söylemeden geçmeyeyim. Bunun gibi ki hali hazırda şu anda Somali'de ve Filistin'de delegasyonumuz devam ediyor çalışmaya. Suriye'de de sınır yardımları da yine Türk Kızılay ekipleri görev alıyor. Türk Kızılay çalışanları aslında gönüllüdür. 24 saat her zaman harekete hazır ve kendisini insan yardım adamış bir personel ve gönüllü üyeleri ve şube profilinde oluşuyor gerçekten. Çünkü bir insanın hayatının kurtarılması, bir insanın ihtiyacının en kısa sürede karşılanması bizim kaçınılmaz ulvi görevlerimizden bir tanesi. Evet.
Peki devam edelim dilerseniz. Süremiz ilerliyor. Şöyle toparlamaya çalışacağız. Bu uluslararası yardım sonrasında sosyal hizmetler konusunda da yani yurt içi çalışmaları da oldukça fazla. Kurulduğu günden bugüne kadar siz biraz önce de bahsettiniz. Gerek beslenme konusunda gerek yaşlara hizmet konusunda da zannediyorum ciddi çalışmaları oluyor. Şu anda devam ediyor değil mi?
Evet evet devam ediyor. Kızılay'ın öğrenci yurtları, aşevleri, sosyal hizmet anlamında huzur evleri ve fizik tedavi rehabilitasyon merkezi de var. Bunları web sitemizden inceleyebilirler merak eden vatandaşlarımız. Sosyal hizmet anlamında tekerlekli sandalye yardım dağıtımı da oluyor. Onun dışında zekatını kişiler Kızılay'a verebilirler. Adak bağışlarını, kurban bağışlarını yine Kızılay'a verebilirler. Bunların hepsinin kurban modeli mesela Türkiye'de tek Kızılay'a bağışlanan vekaletler, kurban vekaletleri kavurma haline getiriliyor Et ve Süt Kurumu tarafından.
Çünkü bu hep merak edilir. Yani evet. Hani bu kadar et birden gelince nasıl tüketiliyor ya da işte nasıl o insanlara veriliyor şeklinde. Halbuki yani aslında teknoloji de gelişti. Mesela dondurma, kesinlikle, kavurma şeklinde değil mi? Muhafaza edip sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırma.
Dini vecibelerimize uygun bir şekilde kesim işlemleri Kurban Bayramı süresince yapıldıktan sonra kıyma ya da kuşbaşı kavurma şeklinde dediğiniz gibi teknolojik koşullara uygun şekilde yerine getiriliyor ve yıl boyunca 300 binden fazla eve aslında et olarak dağıtılıyor, giriyor. Evet. Bunun dışında zekat yardımları yine devam ediyor. Her bir yılda bir defa olacak şekilde nakit para yardım olarak zekat yardımı yapılıyor. Adak bağışları da adağını bize bağışlayan vatandaşlarımızın adakları yine dini vecibelere uygun kesiliyor ve aşevlerindeki ihtiyaç sahiplerinde dağıtılmak üzere yemeklere ilave ediliyor. Onun dışında bir de sevgi bohçası projemiz var.
O nedir?
O bir bohça, özellikle yeni doğum yapmış kadınlara yönelik.
Ne kadar
kadının
güzel.
Ve bebeğin ihtiyaçlarını kısa sürede ki yine bu malzemeleri alacak durumu olmayan ailelere yine hastanelerle iletişim halinde. Bu arada Kızılay'ın 695 şubesi var. Şube başkanlarımız ve şube yönetim kurulumuz tamamen gönüllü olarak hizmet veriyorlar. Sevgi bohçası da kadın kollarının geliştirdiği bir şey. Kadınlar işte bebek patiği örerek, bebek yeliği örerek ya da zıbınlar falan, temin ederek, tırkalar, bağışlar yerekler. Toplayarak bir bohça oluşturuyorlar. Bu kültüre göre, bölgelere göre değişiklik arz ediyor tabii. Yeni doğum yapmış olan bir kadına geçmiş olsun, hayırlı olsun, ömürlü olsun diyerek bohçayı teslim ediyorlar. Gençlik kollarının bu anlamda yine farklı projeleri var. Kızılay her türlü projeye açık aslında. En yakın Kızılay Şubesi'ne üye olmaları, gönüllü olmaları ve bu anlamda da bu iyilik gönül köprüsüne aslında katkıda bulunabilirler.
Son olarak şunu yöneltmek istiyorum. Süremizin sonuna geliyoruz zannediyorum ki göç ve mülteci hizmetleri konusunda da çok ciddi çalışmalarınız var. Belki de günümüz dünyasının en büyük problemlerinden biri bu. Vatansız, topraksız kalmış insanlar ve biraz önce çadırdan bahsettik. Bu insanların barınması, konaklaması, beslenmesi ciddi sorun haline geldi şu an için ve bu konuda işte batılı ülkelerin ambargoları ya da işte sınırlarını kapatmaları ve bu insanlar belirli bölgelerde yığılıyorlar. İşte Sudan'ı biliyoruz, Etiyopya'yı biliyoruz, sınırımızda Suriye var, Irak var ve bu göç ve mülteci hizmetleri konusunda Kızılay neler yapıyor?
Kızılay aslında ilk göç hareketinden bu yana yaklaşık 5,5 yıl oldu. Alanda hizmet veriyor. Ekiplerimiz sürekli 3 ayda bir, 6 ayda bir değişiyor. Öncelikle barınmayla, tabii ki barınma yine destek noktasında. Onun dışında beslenme anlamında Kızılay kart dağıtılıyor oradaki mültecilere, kampta kalan mültecilere. Ki bu yıl kamp dışında kalanlara da dağıtılmaya başlandı. Kızılay kart dediğimiz belirli bir harcama limiti konuluyor. Bu limitle birlikte kamplarda bulunan süpermarketlerden
alışveriş
yapıyorlar. Kendi pişirecekleri...
Yani bu kredi kartları gibi.
Kredi kartları gibi, evet. Evet. Bu limitle kendi ihtiyaçlarını idame ettiriyorlar aslında mülteciler. Onun dışında toplum merkezlerimiz var. Toplum merkezlerine mülteciler geliyor ve orada meslek edindirme kursları alıyorlar ve bundan sonra da tekrar başka meslekleri yapmak üzere bilgi ediniyorlar. Sağlık ve bilinçlendirme desteği var. Ya yani bunun gibi aslında 5 yıldır birçok hizmet yürütülüyor.
Bunları diğer programlarda inşallah daha detaylı bir şekilde bölgelere göre inşallah sizlerle paylaşacağız değerli dinleyenler. Çünkü biraz önce de Sayın Taşkın'ın söylediği gibi dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteriyor Türk Kızılay'ı, bunları birebir paylaşacağız. Son olarak şunu sorayım, hemen sözü Gökçen Hanım'a vereceğim ben. Gönüllülerimiz size nasıl ulaşacaklar?
Gönüllülerimiz en yakın Kızılay Şubesi'ne ulaşacaklar. Kızılay web sayfasından da en yakın şubeyi öğrenebilirler.
Öğrenebilirler ve bağışlarını
evet, özellikle 2868'e de bağışta bulunabilirler.
Peki.
Evet, teşekkür ediyoruz Hatice Hanım'a ve Elif Hanım'a, Elif Taşkın Hanım'a. Buraya kadar bizleri kırmadılar, geldiler. Kızılay kurumumuz devam edecek. İlerleyen programlarımızda ülke ülke gezeceğiz. Hangi ülkede ne yaptılar? Kızılay Derneği olarak neler yapıldı? Tabii ki diğer derneklerimiz, kurumlarımız da inşallah konuklarımız olacaklar. Evet, bugünlük bizlerden bu kadar diyoruz. Programımızı sonlandırırken de iyiliğinizin tüm dünyayı kuşatması temennisiyle diyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz. Allah'a ısmarladık.
Gönül Köprüsü kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.